Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Merhabalar, güncellemeye hoş geldiniz. Bu programda sanatçıları, küratörleri, güncel sanat üreten kişileri ağırlıyoruz. Onları tanımaya odaklanıyoruz. Bugünkü konuğumuz sanatçı ve aynı zamanda basın kurucusu Banu Cennetoğlu. Hoş geldin Banu.
Hoş bulduk.
Hoş geldin Banu.
Hoş bulduk.
Genelde seni tanıtmakla başlıyoruz. Şimdi öyle yapalım. Sen istemezsin herhalde diye düşündüm.
artık buradayız.
Boğaziçi'nde psikoloji lisansını tamamladın. Ardından Paris'te fotoğraf eğitimi aldın. Sanırım 6 yıl New York'ta. Onun ardından 2002'de Amsterdam Rijksakademi oldu sanırım. Biraz bu süreçten başlayalım bence. Nasıl gelişti? Çünkü biraz ilginç yani psikoloji eğitimi ardından fotoğraf, özellikle moda fotoğrafıydı. Sonra Rijksakademi'ye kabul edilmen nasıl oldu? Belki buradan başlayabiliriz.
Bayağı gerilere gittim. Evet. Çok evet, fazla uzatmadan aslında bu konuda bayağı bir konuşmuşluğum var herhalde. Yani ortalıkta dolanıyordur bilgiler ama çok... kısa ve öz gitmeye çalışırsam, evet, Boğaziçi'nde okurken zaten fotoğrafla çalışmak ve fotoğrafla uğraşmaya başlamıştım. Halk Eğitim, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Hasip Hoca vasıtasıyla çarşamba akşamları. Sonra işte tipik, yani zaten sene 91'lerden bahsediyorum. İşte fotoğraf, siyah beyaz, karanlık oda, böyle bayağı her şey analog. O zaman haliyle. Sonra Boğaziçi süresinde hani bunu daha tekniğini öğrenebilir miyim? Okulsuz yoldan diye bir çabaya giriştim. Hatta bir dönem Mimar Sinan misafir öğrenci olarak devam ettim. Sonra dersler boş geçmeye başlayınca vazgeçtim. Modaya girmem de aslında bir şekilde aileye tepkiden oldu o zaman. Yani hani sen ne yapacaksın bununla, nasıl para kazanacaksın? Ha ya, sanki psikoloji, hani ya onlar için zaten psikoloji bile çok zordu aslında kabul etmeleri. Onun üzerine hani bu belki moda veya işte röportaj, ticari, yani bir şekilde sipariş fotoğraf hayatımı idame ettirebilirim fikriyle o tarafta biraz bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Bir portfolyo oluşturdum. Paris'e bir aylık bir stüdyo fotoğrafı üzerine bir çalışmaya gidip aslında çıkış öyle oldu. Yani 94 tabii. 94 Boğaziçi'nden mezun oluş, bir aylık bütçem olduğu için bir aylık bir kursa gidiş. Gittiğim okul sonra burs verdiği için kalabilmek ve o süre içinde de aslında yani moda fotoğrafı nasıl bir şeymiş, bütün o dünyanın içinde kendini bulmak. Biraz böyle hani ne oldum delisi olma dönemi de var yani haliyle. Çünkü böyle oluyor muymuş, hani işte aileyi arayıp işte benim Louvre'da sergim var falan diye böyle. O zaman Louvre'un cam piramit açılmıştı işte orada böyle. Moda foto, yani yanında işte Mario Sorrenti'ler, Paolo Roversi'ler, Helmut Newton'lar falan böyle. Hani hakikaten çok komik yani. Hani fakat hani bir şey, kendini bir şeyin içinde buluyorsun. Birileri sana iyi bir şey yaptığını söylüyor. Hani mesafe alıp neyi neden yaptığını düşünebilecek çok da bir halin kalmıyor. Aslında o heyecan ve o şeyden, goy goydan diyeyim. Sonra işte 2 sene okul. Okul bittikten sonra Paris'teki, yani bu dünyadan rahatsız olma başlaması olmam ve New York'a gitmek istemem. Ve bu da gayet aslında profesyonel nedenlerle. Yani Paris çok zor. Çalışma izni almak çok zor. Geçim çok zor. Paranız yoksa. New York'taki bir ajans bana gel, işte ben seni meşhur edeceğim dedi. Ve öyle bu şekilde hani kağıtlarını da yaparım. Vizeni de alırım. Çalışma vizeni de hallederim. Çok da itibarı iyi bir, tırnak içinde kullanıyorum, İyi bir ajanstı. Dolayısıyla geçtim New York'a öyle. Başta bir denedim. Sonra iyice olmayacağına karar verdim. Bu sistemin içinde yani hani bünye itibariyle olamayacağımı. Ama bir 6 yıl geçti. O 6 yılın ikinci yarısı peki o zaman ne yapayım? İşte röportaj, belgesel fotoğraf, başka şeylere çalışma, başka bir takım bir yerden para kazanıp kendi projelerimi yapmaya başlama, fotoğrafı sorgulamaya, fotoğrafın işte imgenin, hikayenin olasılıkları üzerine düşünmeye başlayınca zaten bir süre sonra o dünyada var olmanıza imkan yok. İşin sanat kısmı da o zaman yani New York'tan bahsediyoruz zaten. Yani böyle pat diye gidip herhangi bir galeride bir şey yapmanın da pek bir imkanı yoktu. Dolayısıyla okula geri dönme, okul sistemine, akademiye geri dönmeyi düşünürken Rijks Akademi'nin böyle bir programı olduğunu hatta Ayşe Erkmen vasıtasıyla öğrendim ve başvurdum. Yani başvurmam da aslında çok şeydi. Çünkü normalde baktığınız zaman başvuru koşullarına temel sanat eğitiminiz olması gerekiyordu vesaire. İşte Ayşe'nin de desteğiyle dedi ki Ayşe yani sen hani belki bir şansın varsa zaten oradan gelmediğindendir yani o eğitimden. Dolayısıyla da bir dene dedi. Ben de denedim ve oldu. Dolayısıyla o 2 sene çok önemli bütün üretimimde. Oldukça da sancılı ve acılı bir süre yani tahmin edersiniz. Bir de böyle bir tuhaf bir kendinizi hani başka bir dil, başka bir jargon, başka bir birikimden gelen insanların yanında. Hani o size hem avantaj hem de dezavantaj sağlıyor. Ya ben de öyle oldu en azından.
İlgilendiğin konular Rijks Akademi'ye başladığın dönemden itibaren bugüne bağlayabiliyor musun?
Tabii çok. Ya zaten son 3 yıl yani New York'ta yaşarken her türlü işte çalışıp toparlayabildiğim kaynakla kendi dert edindiğim mevzuları çekmeye başlamıştım. Onu fotoğraf olarak sadece fotoğrafı kullanıyordum veya videoyu o zaman. Onlar da işte belli ekonomik veya politik sebeplerden dolayı kendini askıya almış durumların kendini yani temsiliyeti üzerine. İşte eski Yugoslavya üzerine çalışmaya başladım. Gürcistan üzerine çalışmaya başladım. Spor alanlarına uzun bir süre yani eskiden spor alanı olup daha sonra bu değişimler sonucu beklemede olan yarışma ve spor alanları üzerine çalıştım. Ve hani bunlar sonuçta mimari temsiliyet vesaire hep ilgilendiğim konulardı. Özellikle son işte New York'un ikinci yarısında diyeceğim. Rijks'a da başvurma nedenim bunun üzerine daha çok çalışabilmekti ve bunun üzerine konuşabilmek. Tabii oraya girdiğiniz zaman o yani hem oradaki diğer sanatçılarla veya gelen giden misafir danışmanlarla iş tabii çok daha fazla yerlere gitmeye başlıyor bütün bu mevzular. Yani daha önce belki düşünmeye nereden başlayacağımı bilemeyeceğim yerlere gitmeye başladı. O da o anlamda çok hakikaten inanılmaz önemli bir dönem benim için. Orada oraya atlıyorsun. Yani göç meselesi, bunun işte mimarideki temsiliyeti gibi.
Peki İstanbul'a dönmek kararın?
İstanbul'a dönmek kararım biraz zaruriyetten oldu diyebilirim. 2002-2003 zaten Rijks dönemi. Bir yıl daha uzattım. Arkasından bir takım şeyleri bitirebilmek için hani Hollanda bir şekilde hani sadece imkanlarından dolayı kalmayı çok tercih edeceğim bir ülke olmadı. Yani çalışmak için çok iyi bir ortam olduğunu düşünsem de yaşamayı hiç tercih edeceğim bir yer değildi. New York'ta Bush dönemiydi Amerika'da. Hani tekrardan dönmek o ortama onun da pek yapasım gelmedi. O sırada annem rahatsızlandı. Hani böyle sanki ha işte bana ihtiyacı var. Ben gideyim en iyisi bir bakayım duruma diye geri döndüm. Ama hakikaten çok bası da başlatmam mesela. Hep 2 sene. Yani 2 sene sonra başka bir yerde düşünüyordum kendimi. Hiç burada düşünmüyordum ama öyle olmadı.
Bas bağladı.
Bas bağladı, cam bağladı. Öyle bağlattık.
Bası kurma sebebinden aslında kısaca bahsetmek istiyorum. Sanatçı kitapları yayınlıyordum BAS'ta. Ama ilk gelirkenki motivasyon yani burada sanatçı kitapları yayınlayabilecek bir yapı olmadığı için mi? Yoksa yok. Kendi biriktirdiğin için mi? Hani bunları paylaşmak için neydi?
Ya şimdi Pasalancı kitapla aslında New York'a dönersek hani benim hani bu mevzu üzerinde düşünmeye, bunların örneklerini görmeye başlamam aslında 92-93 ilk New York'a gidiş daha Boğaziçi'ndeyken. Sonra New York'ta yaşarken Printed Matter diye bir yer var. Kar gütmeyen bir oluşum. 70'lerde kurulmuş. Sanatçılar tarafından kurulmuş. Ve hani basılı malzemenin sanat yapıtı olma hali ve bunun hani demokratik bir şekilde bir sürü insana ucuz bir şekilde ulaşmasında çaba gösteren bir oluşum aslında. O zamanlardan bahsediyorum özellikle. Yani sonuçta o 6 yıl boyunca herhalde en çok mesai yaptığım yerlerden bir tanesiydi. Yani hani her anlamda beslendiğim, heyecanlandığım, etkilendiğim tuhaf bir mekandı. Bütün bu işlerin yan yanalığı özellikle. Neyin ne olabileceği, işte o yan yanalığın nasıl bir hikaye yaratabileceği, sayfa, kitap, bu kadar hani sert ve flex şey olan, ne diyeyim aslında, sıkışık olan bir biçimin aslında ne kadar çok opsiyon olabildiğini, belki çok farklı örneklerini gösterdi bana bu mekan. Bir de tabii kimseye bir dert anlatmama özgürlüğü belki. Hani şimdi bu bir defansif bir durumdan da geldi bana. Yani şimdi gideceğim birine işimi göstereceğim, işte şöyle yapacağım böyle. Diyeceğine hani yap. Yani 8 tane sayfayı yan yana koy. Ne demek istiyorsan söylemeyi dene fikriyle aslında New York'ta o kitapları yapmaya başladım ben. Oradan aldığım esin, heyecan, yani mümkün olduğunu gördükçe. Ve o süre 98, o zaman işte dediğimde bahsettiğim gibi analog fotoğraf, baskı, işte gece çıkıp laboratuvarda fotoğrafları basıp orijinallerden kitap yapma, ama orijinali böyle biricik olsun, kıymetli olsun gibi değil. Hani bütün o aslında sadece imkan olduğu için ve kapasite olduğu için. Tabii bütün bu sorular, biriciklik, teklik, çokluk, değer, sirkülasyon, distribüsyon meseleleri hepsi zaten Rijks'te böyle hallaç pamuğu gibi konuşulmaya başlandı. Yani hem bunu yapan, yani Hollanda'nın da bu anlamda tarihi çok eski. Hı hı. İşte Ulysses Karyonlar, arşiv meselesi. Dolayısıyla bir anda böyle hani böyle bir iki yıl boyunca böyle bir lüks, yani çalışmak zorunda değilim, koşturmak zorunda değilim ve sadece bunları düşünebilirim. Yani hani böyle acayip bir şey hakikaten. Ve bu arada toplamaya devam ettim. O da çok organik oldu. Yani işte adım çıkınca bu mevzuda her, yani Banu sende de bir kopya dursun. İşte param yettiği kadar bazı bulduğum şeyleri toparlamaya başladım. Ve İstanbul'a geldiğimde yani çıkışım buradan aslında bir gruptan veya bir camiadan çıkmadığım için, hı hı, bir şekilde bir yere ait, belki ait hissetmediğimden de dolayı kendi küçük mekanımı yaratabilirsem ve bu işte biriktirdiklerimi de göstereyim, İşte bunun üzerine belki iki laf ederiz, belki belli olmaz birileriyle bir şeyleri de basarız fikriyle bas başladı. Yoksa hani burada bunun eksiği var. Hı hı. Yok yani yapa yapa öğrendim. Hani buradaki tarihini bilmiyordum, kim ne yapmış daha önce bilmiyordum. Hani bunu da bir sürü yerde tekrarlamışım. Yani ben bunun tarihçisi değilim, uzmanı değilim. Biraz böyle el yordamıyla baktıkça çıktı bir sürü şey yani.
Koleksiyoner olarak nitelendiriyor musun bu anlamda kendini?
Vallahi son kolektörsü evet. Haro'yla Özge'nin öyle olduğumu düşünüyorlar. Yani koleksiyoner, bence hepimiz koleksiyoneriz. Yani her şeyi, yani ne diyeyim.
Evde de biriktirdiklerim var biliyorum, o yüzden.
Cidden biriktirmeyi reddeden biri değilseniz her şeyi biriktiriyoruz yani. Düşünce biriktiriyoruz değil mi? Yani fikir biriktiriyoruz, işte kibrit biriktiriyoruz, biriktiriyoruz da biriktiriyoruz. Yani hani o da bunun bir parçası. Evet, ben de bir şekilde bunları toparlıyorum. Ama bunu da böyle çok, sen de çok iyi biliyorsun. Yani yıllarca beraber oturduk oralarda. Yani.
Beraber yürüdük.
Beraber yürüdük o küçük odada. Yani böyle işte şu var mı, bu var mı gibi böyle bir hakikaten koleksiyoner manyaklığım da yok. Hı hı. Hani bir şeyin peşine düşmüyorum. Bir şekilde bulunduğum ortamlar sonucu karşıma çıkan işler arasından seçiyorum. Yoksa hani gerçek anlamdaki belki bildiğimiz belki ezber olabilir ama koleksiyonerlikte hani o izlemek, bulmak, peşine düşmek, onu oradan çıkartmak, ortaya çıkartan olmak gibi şeyler mesela bende yok. farklılıkları bir araya yan yana koyabilmek daha çok diyeyim.
Bence şarkıya geçelim o zaman. Ara verelim. Cem Karaca'dan dinliyoruz. Beni Siz Delirttiniz.
Delirttiniz, evet, evet, evet, siz, siz. Kırmızı ışıkta geçen şoförler ve boşverli türküler ve boşverli türküler. Sahil yolundaki kazalar, denize düşen şu uçak, beyaz camda hayvanlar ve reklamlar, yeşil camda baldır bacak, yeşil camda baldır bacak. Beni siz delirttiniz, evet, evet, evet, siz delirttiniz beni. Uçaklar, rüşvetler ve mobilyalar ve ahlak üstüne tutuklar. Ahlak üstüne nutuklar, günden güne ufalan ekmekler, pasta yesin efendiler, ama gaz tenekesiyle su kuyrukları ve bir başbuğun buyrukları, başbuğun buyrukları. Delirttiniz, evet, evet, evet, evet, siz delirttiniz beni, hiç kuşkum yok bundan eminim, darılmaca yok, ben bir deliyim, ama beni siz delirttiniz, beni siz delirttiniz. Gelin katılın siz de bize, bizde herkese yer var, dostlarım hep Napolyon, hepsi Sezar, bol miktarda Hitler de çıkar, ay, bol miktarda Hitler de çıkar.
Güncelleme programında Banu Cennetoğlu ile birlikteyiz. Banu, seni bugünlerde kim delirtti?
Sadece bugünlerde mi? Vallahi hepimiz nasıl deliriyorsak ben de o vaziyetteyim yani. Hani çok özel bir durum olduğunu düşünmüyorum ama zor günlerdeyiz. Çok mümkün delirmek. Öyle.
Bence şeyden bahsedelim, delirmek demişken. Sen de ana kaynak olarak seni bulmuşken MAKBA'daki bu en son sansür meselesinden ortaya çıkan durumdan bahsedelim. Biraz bahseder misin? Yani bu işi aslında hani bastan çıkan bir ilk yayın olan, belki bunu da söylemek lazım ama Masist Gül'le göstermek üzere gidip yaşadıkların.
Evet, ya o zaten apayrı bir konu aslında yani. Bir program dolardı bütün o.
Evet, masist... Hiç giremedik ona,
evet,
ama.
Evet, aynen, bütün o yani o işin işte miras, bir şeyi devralmak ne demek ve onun getirdiği etik ve estetik sorunlar. Oraya hiç girmeyeceğim. Direkt tamam. Aslında çünkü konu çok şey, taze olduğu için MAKBA'daki mesele. Ya aslında parayla sanat ilişkisinin iç içe geçmişliğinin, bu da hani çok uzun zamandır ki böyle ama artık geldiği, belki işlemeyen bu modelin patlaklarından bir tanesini gördük. Çok yakın ölçekte. Makba %70'i kamusal olan, %30'u vakfın, Makba Foundation yürüttüğü bir model. O %30'un içinde de işte İspanya'nın ileri gelen aileleri diyeyim, paralarıyla destek oldukları bir havuz var.
Bunun bir Barcelona'da bir güncel sanat müzesi.
Evet. Pardon, evet. Dolayısıyla da bu sergi, açılması gereken sergi geçtiğimiz hafta Derrida'nın The Beast and the Sovereign, yani canavar ve hükümdar diye çevirebileceğimiz metninden yola çıkan ve işte bütün bu güç dengelerine bakmaya çalışan bir sergiydi. 1,5 yıldır üzerinde çalışılıyordu. İki kurumlu bir sergi. Stuttgart Kunstverein'le ortak. Dolayısıyla 4 küratörü var. İşte küratörlerden bir tanesi Paul Preciado. Zaten küratör değil, felsefeci ve işte Derrida'nın son dönem eşlikçilerinden, işte gender, cinsiyet politikaları ve kuit politikaları üzerine uzman. Yani hani şunu demeye çalışıyorum, inanılmaz uzun zamandır müzeyle haşır neşir bir şekilde bu mevzunun üzerine düşünülmüş. Hani dün hadi biz bunu yapalım kararı verilmemiş bir sergiyken ve işlerin çoğu da tahmin edileceği gibi hani dekoratif olmayan, işte din, kimlik mesele, cinsiyet meselelerini ile uğraşan, oldukça bence çok da iyi de bir sergiydi, parantez açıyorum. Provokatif sayabileceğimiz ve bununla da yola çıkmak isteyen bir sergiydi. Sergide çalışan birkaç, 18-15 saat önce müze müdürü Bartomeu Mari gelip işlerden bir tanesinin uygun olmadığına karar verdi ve işleri çıkartmaya çalıştı. Küratörler ve sanatçılar direndiler. Sergiyi açmadı. Sansür de saymadı bunu açmadığı için. Bunun üzerine baskılar büyüdü. Çünkü Juan Carlos, eski kral Juan Carlos'a benzerliğiyle olay yaratabilecek bir figür var. Heykel ve uygunsuz pozisyonda. Herkes zaten Google'larsa bulabilir işin şeyini. Tasvirlememe gerek yok şu anda. Çünkü işte vakıftaki patronların kral ailesine, kraliyet ailesine yakınlığı vesairesi yüzünden böyle bir şeyin asla gösterilemeyeceğini. Ayrıca İspanya'daki son geçen kanuna göre de zaten kralla kimse, kraliyet ailesiyle ve kralla kimse dalga falan geçemiyor. Yani mizah dergileri de insanlar işlerinden kovuluyor, işte para cezası var vesaire. Yani hani zaten bu çok net tavır. Ama yani böyle bir sergiyle yola çıkmak istiyorsa bir müze ve bu programa okey dediyse bunu göze alıp arkasında durabilmesi gerekirdi. Duramadı. Sonra son dakikada Bartomeu Mari cuma akşamı fikrin pişman olduğunu dile getiren bir açık mektup yayınladı ki bunu da küratörlerin onayını almadan yaptı ve sanatçıların, sergiyi açmaya karar verdi. Cumartesi sabah sergi açıldı. Böyle bir herkes böyle bir şoktayken dün gece de ve istifasını verdiğini söyledi. Dün gece de ortaya çıktı ki toplantıların sonunda istifasını vermeden önce son aksiyon olarak Paul ve Valentin Roma'yı kovmuş.
Serginin küratörlerini.
Evet. Durum budur şu anda. Ortalık tahmin edeceğiniz gibi çok karışık. Biz işleri geri çekmeye çalışıyoruz. Ama bir yandan da iki kurumlu bir sergi. İşte bir takım imzalanmış kontratlar var. Bütün kontratlar zaten kimse neyi imzaladığını bilmeden imzalanıyor. Yani bu yıllardır süregelen tartışmalar bunlar. Yani sanatçı ne kadar aslında biliyor ne yaptığını bu sistemin içinde. Hani sanatçı birlikleri o yüzden çok önemli. Bunu da yıllardır söylemeye çalışıyoruz. Ama yani bunlardan daha çok olacak. Bence bu böyle çok biricik bir örnek değil. Çok özel bir durumda değil. Aslında çok klasik, çok klişe, çok basit bir hikaye. Ama aslında bütün yaptığımız iş birliklerinin sınırlarını tekrar düşünmemiz gerektiğini böyle çok açık ve net bir şekilde bize pek güzel gösteriyor diyorum.
Yani bundan peki birliktelik mi? Neyi çıkartmalıyız? Şey anlamında soruyorum. Ne yolla ilerlenebilir? Bunun
değişmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
Yani sadece sansür değil, belki bakış açısının aslında.
Ya sansürün tabii ki değişmesi lazım ama bu iş birliklerinin de tekrardan düşünülmesi lazım. Yani para ve sanat veya parayı verenle sanat üretiminin modellerinin, içeriye müdahalenin, ilişkisine tekrar bakmak lazım. Öyle bir gerçek var. İşbirliği yapacağın insanı başka türlü seçmen lazım. İlla para geliyor diye her şartı kabul etmemen lazım. Daha küçük.
Belki dünyada modellere, yapılar ama o kadar büyüdü ki.
İşte küçülmek lazım olduğunu
artık,
düşünüyorum.
Evet, yani. Neticede artık sorumluluk, evet. Sorumluluklar, yani karşılıklı sorumluluklar çok arttı. Yapı büyüdükçe.
Evet.
Ve müdahale, çok fazla müdahale edebilecek işbirlikçiler girdi işin içine.
Evet, onun değişmesi lazım. Daha belki ne gerekli ne gereksiz bir edite gitmemiz lazım. Küçülmek lazım. Önceliklerin kesinlikle tekrardan tanımlanması lazım. Yani bütün o çeperdeki goy goyun kesinlikle bence atılması lazım. Lazım da lazım.
Sadece lokal değil de işte uluslararası anlamda da bir örnek görünce biraz daha şey oluyor. Her yerde yaşandığına dair bir his.
Tabii.
En azından.
Yani,
o yüzden.
Ve hep olan şeymiş. Genelde kol kırılıyor. Yeni için nedir? Kol kırılır. Yeni içinde kalır. Yani 2 yıl önce şimdi ismini net olarak söyleyemeyeceğim bir sanatçının bir videosunda tek karede Juan Carlos'un pek de hoş gözükmediği bir sahne varmış. Ve müze bunu kaldırtmış sanatçı. Ve bu hiçbir zaman konuşulmamış. Yani işte geçen hafta ortaya çıktı o da. Yani bir de bunu evin içinde hallederiz. Durumu var ya, yani o tük bence bütün kurumların yaşadığı bir şey, hepimizin yaşadığı
aslında
bir şey.
Aslında buradaki çok... belki de talihsizlik mi artık, büyük şans mı ki neticede son dakikaya kadar aslında müzenin direktörünün görmemiş olması.
Tabii.
Yani görmüş olsaydı belki senin dediğin gibi hani önceki meselede olduğu gibi bir şekilde bu içeride halledilecekti. Kimsenin haberi olmayacaktı.
Zaten şeyi de oydu.
Öfkesi. Bir bilinçsizlik de var aslında. Yani... Bilinçsizlik demeyeyim de... çalışmamıştık mı diyeyim, yani bir şekilde farkındalık yok. Yani müze direktörleri de belki başka bir artık şeye taşındı.
O da ona çok kızdığını söyledi zaten, ama yani iki taraf aynı şeyi savunmuyordu. Yani Bartomeu hani ben bunu niye 3 ay önce bilmiyorum dedi. Küratörler de biz sana yolladık bütün dosyayı, niye özellikle bu işi hani diskrimine edip aman buna daha dikkatli bak. Sonuçta sanatçıyı biliyorsun. İş San Paolo Bienali'nde gösterilmiş. Hani Bodrum'dan çıkarıp getirmedik ki. Yani bu kadının pratiği belli vesaire. Hani böyle bir derdin olabilme ihtimali varsa bunu önceden konuşmalıydık. Ama bunu bu iş biraz arıza çıkarabilir.
Altını
gibi.
Çizmenin
bir anlamı yok. O hatta kovma nedeni olarak da güven suistimali olduğunu. Yani o da çok acayip. Çok kişisel noktalara gidildiğini düşünüyorum. Halbuki oralara gidilmemesi lazım. Ama bir yandan da case böyle bir vaka oldu bu sergi. Çünkü eleştirdiği şeyin kendisi oldu. Hani o anlamda da bence çok önemli bir örnek.
Sergi olmasından daha güçlü bir şeye dönüştü aslında. Kendinden daha kuvvetli bir varlığa dönüştü.
Çığırmaya çalıştığı şeyi evet bir anda kendisi oluverdi. Bakalım ne olacak.
Çok teşekkürler katıldığın
bence
için.
Bence çok önemli bir notla bitirdik. Çünkü senin pratiğinin aslında özünde de sorguladığın konulardan belki de biri, yani bütün bu sistem. Çok teşekkür ederiz Banu.
Ben teşekkür ederim.
Yani konuşamadık çok ama olsun.
İkinci bence... bölüm.
Teşekkür ederiz.
Hoşçakalın. Görüşürüz.
Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.